Ayrım 12, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 109. Tom Hagen beklemek için odasına geri döndü. Kullanılmamış $300 tenis raketini yatağın üzerine fırlattı. Üzerindeki tenis gömleğini değiştirmeksizin şortunu çıkartıp keten bir pantolon ve tenis ayakkabılarının yerine de sandaletlerini giydi. Klimalı muhteşem odasından görebildiği iki farklı golf sahasında düzgün giyimli adamlar gülüyor ve birkaç yıl önce sadece kaktüslerin ve kumun yer aldığı, o günlerde günün ortasında orada duran kişiler sıcaktan kavruluyor, açlıktan kıvranıyor, susuzlukla ölüyorlardı. Arazinin tepesinde de akbabalar dolaşıyordu. Göz alabildiğince uzanan yeşil alanda kokteyllerini yudumluyorlardı. Şimdi eskinin tüm o olumsuz şartlarının yerine hizmetkarlar taşıma arabalarıyla soğuk bira ve temiz havlu dağıtıyorlardı. Bu Hagen'a antik Roma'ya ilişkin okuduğu hikayeleri anımsattı. O günlerde imparatorlar yaz aylarında kendi saraylarını dağların tepesinden kölelere taşıttırdıkları tonlarca ağırlığındaki karların eriyen sularıyla soğutuyorlardı. Gece gündüz kar yığınlarının yanında inanılmaz sayıda köle dikiliyor, terden sırılsıklan bir halde sazdan yapılma büyük yelpazeleri sallıyorlardı. Bir kral için dünyanın hiçbir köşesi gidilemez olamazdı. Hagen resepsiyon masasına onu almak için bir araba gelir gelmez kendisine bilgi vermelerini ve ayrıca kendisini saat 1.45'te uyandırmalarını da talep etti. Zaman geldi, uyandığında karnı inanılmaz derecede açtı. Hagen öğle yemeğini geç yemekten nefret ederdi. Saat 2'yi de geçti. Hagen aşağıyı aradı ve "Hayır bayım, sizi soran birisi hala olmadı" yanıtını aldı. Telefonu kapattı ve çalmasını umut ederek baktı. Tıpkı sevgilisinin aramasını bekleyen salak bir çocuk gibiydi. Tekrar ahizeyi kaldırdı ve operatöre kendisini Mike'ın ofisine bağlattırdı. Kimse açmadı. Mike'ın ev telefonunu denedi. Eğer büyükelçi ile yapacağı toplantı bu kadar önemli olmasaydı, Hagen çoktan uçağa binmiş eve dönüyor olurdu. Kay'in babası telefonu yanıtladı. Michael ve Kay yıl dönümü yemeklerini yemek için dışarı çıkmıştı. Hagen bunu unutmuştu. Mike'ı daha sonra tekrar arardı. Ardından iyi olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söylemek için evi aradı. Teresa ağlıyordu. Çünkü arterit Alman köpekleri garbanzo evden kaçmıştı. Çocuklar ilan hazırlayıp etrafa asmışlardı ve şimdi de köpeği arıyorlardı. Ya köpek çöle gidip oralarda kaybolmuşsa ne olacaktı? O zaman ölüm sebebi olabilecek her tür olasılığı düşünün. Kır kurtları, kaplanlar, yılanlar, susuzluk. Ertesi gün bir atom bombası denenecekti, bunu da düşünün. Hagen onu sakinleştirmeye çalıştı. Arterit bir Alman köpeği büyük olasılıkla o kadar uzağa gidemez. 60 mil uzaklıktaki test alanına ulaşamazdı. Hagen herhangi bir alışveriş mağazasından 20 papele alınabilecek ve evde bulundurduğu raketiyle kalite açısından uzaktan yakından alakası olmayan rakete baktı. Kafasında erkek kardeşi Sonny'yi canlandırdı. Orada olsaydı büyük elçinin saygısızlığından dolayı sinirlenir, oda servisine menüde yer alan her şeyi sipariş eder, istediklerini yedikten sonra geri kalanı sağa sola saçar, ardından raketi ve odayı darmadağın eder, tabii ki büyük elçiyi de benzeter. Nakit para kabul etmiyoruz, bunu imza karşılığı almanız lazım ve ardından eve yollanırdı. Hagen'ın midesi guruldadı, gülümsedi, Sonny'yi özlemişti. Telefon çaldı, şoför gelmişti. Hagen aşağı indi fakat ortada araba falan yoktu. Park görevlisine sordu. Adam bir süredir araba gelmediğini söyledi. Hagen'ın kafası zonkladı. Güneş gözlüklerini almayı unutmuştu. Gözlerini kısarak etrafa bakmak çok acı vericiydi. Lobiye geri döndüğünde smokinli bir zenci gördü. Binanın diğer tarafında beyaz tenteli, altı koltuklu bir golf araba duruyordu. Saat 2.30'u geçiyordu. Bu bugüne kadar gördüğüm en büyük golf arabası diyebilirim. Hagen gözlerini aracın beyaz kaplamasından yansıyan ışıktan korumaya çalıştı. Şoför eğitimi sırasında kendisine konuştuğu anlar dışında işverenleriyle ya da müşterileriyle göz teması kurmaması açıkça belirtilen bir adamın edasıyla "Teşekkürler efendim" dedi. golf alanını birkaç tenis sahasının etrafını dolanarak boydan boya geçmek ve ardından diğer bir golf alanına dalıp çıkmak yaklaşık 15 dakikalarını aldı. Bu süre zarfında ikisi de gözlerini birbirlerinden kaçırdı. Büyükelçi Vito Corleone ile birlikte ilk kez iş yapmaya başladığında adı henüz Mickey Shay idi. Şimdi gazetelerde M. Corbett Shay olarak anılıyordu. Hiç kimse onu Mickey diye çağırmıyordu. Yakın arkadaşları, aile efradı ve hatta karısı ona Corbett diye sesleniyordu. O diğer insanlar için sadece büyükelçiydi. Babası Baltimore'daki County Cork'tan ayrılmış, Babe Ruth'un babasının işlettiği salonun hemen karşısında diğer bir salon açmıştı. Altı çocuğun en büyüğü olan Mickey Shay, gelişme çağında çok çalışmak zorunda kalmıştı. Yerleri silmiş, kutuları taşımış, sokaktan pislik ve ara yollardan da kar temizlemişti. Fakat hayatı özellikle de etraftaki İrlandalı çocuklarla kıyaslandığında oldukça rahattı. Yine de bir süre sonra ailesi kendi mallarına gereğinden fazla özen göstermemeye başladı. Her şeylerini kaybettiler. Annesi ağzını otomatik kasanın altındaki raftan alınan silahı namlusuna kadar kavrayacak derecede açarak kendisini öldürmeyi seçen bir zavallı halini almıştı. Kar küreği elinde barın arkasındaki geçitte yatan, kafası neredeyse tamamen yok olmuş, cesedi bulan kişi Mickey'di. Babası o günden sonra sürekli içmeye başlamıştı, ta ki karısıyla aynı şeyi yapıp ölene kadar. Mickey 17 yaşında orduya katıldı ve kısa bir süre içerisinde levazım çavuşu oldu. Kuralların olduğunu ve insanların bir şeyler yapmaları gerektiğini Baltimore sokaklarında değil de orada öğrendi. Barış zamanı oldukça karlı olan kara borsa, Amerika Birleşik Devletleri savaşa girdiğinde tam bir para makinesi halini aldı. Ateşkesi takip eden hafta çavuş şey onu terhis ettirdi. O parasının çoğu nakit olarak duran bir milyonerdi. New York'a gitti ve Tenderloin bölgesinde bir gece kulübü açtı. Bir İrlandalı ve oldukça iyi bir pazarlıkçı olarak polisle, daha da önemlisi marjinaller ve gofurlar gibi İrlandalı sokak serserileriyle kısa bir sürede inanılmaz bağlar kurdu. İskelenin yakınlarında birkaç depo satın aldı. Bu onun ithalat ihracat becerilerini canlı tutmasına yardımcı olan bir yatırımdı. Şey kaçakçılıkta çok becerikliydi. Birçok deposu oldu. Çeşitli rıhtım işçilerini işe aldı. Malları nasıl taşıyacağını biliyordu. Doğudaki iki şehirde arkadaşları ve Kanada'da da adamları vardı. Bunlar bir zamanlar birlikte iş yaptığı ve arkadaş kaldığı hava kuvvetlerindeki eski levazım çavuşlarıydı. Ve işlettiği yer sadece bir gece kulübü değildi. Aynı zamanda polislerin barı olarak da tanınıyordu. Bir gece içerisinde kulüp bir dondurma salonuna dönüştürüldü, bodrum katı ise iyice temizlendi, dekora edildi ve çok kısa bir sürede açıldı. Polisler, onun eski muvazzafları, orada bedava içki içmeye gelmek için üste para alıyorlardı. Orada inanılmaz miktarda para harcanıyordu. Çünkü buranın kesinlikle baskına uğramayacak yerlerin başında olduğu dilden dile dolanıyordu. Şey el atmadan önce bu bodrum katı Manhattan'daki tanınmış insanların uğrak yeriydi. Opera divaları ve Broadway yıldızları, gazete yayımcıları ve onların gözde köşe yazarları, parlak avukatlar ve gösterişli kent meclisi üyeleri, hatta banka yöneticileri ve Wall Street devleri. Şey hemen yandaki binayı da satın aldı ve yer altından bir tünel kazıp bodrumları birleştirerek içerisini boyut olarak neredeyse 3 katına çıkarttı. Her gece orada büyük bir orkestra çalıyordu. Salonda Amerika çapında görülemeyecek kadar büyük bir operasyon gerçekleştiriliyordu. Ama Mickey Shay olayları değerlendirip geleceği görebilen bir adamdı. Onun gibi insanlar savaş süresince zengin olabilirlerdi. Ancak çoktan ondan daha zengin ve güçlü bir sürü insan ortaya çıkmıştı bile. Bunlar morfin ve porno resimlerini kanla takas eden kişilerdi. Hiçbir zaman rüşvet verdikleri adamların sırtlarını sıvazlamak için uğraşmak zorunda değillerdi. Şey zeytinyağı kamyonlarının yol üzerinden geçerken kendi depolarına uğramalarını ve bu depolara yapılacak baskınlardan korunmalarını sağlamak için Manhattan'daki polislerle arasındaki ilişkiyi kullandı. Ama o kamyonların içindeki adamlar onun yapamadığı neler neler yapıyorlardı. Şey malları kendi başına kolayca, hatta çok daha kolayca getirip satabilecekken, neden sadece depolama ve gizliden satılan içkinin parasını almakla yetinecekti ki? Sonunda Kanada'daki adamlar ona bir filo sürat motoru ve çeşitli değişiklikler yapılıp revize edilmiş şurup kamyonları ayarladılar. Kısa bir süre içerisinde zeytinyağı kamyonlarında çalışan adamlar onun sürat motorlarını ve kamyonlarını kullanmaya başlamıştı. Şey'in adamları ise çoğunlukla onların yanlarında oluyordu. Şey kendi adamlarına göz kulak olacak polisleri getirecek polisleri avucunun içine almıştı. Bir koridor dolusu şerif, yargıç ve Quebec'ten Manhattan'a kadarki bölgenin en başarılı polisleri ona yardımcı oluyor ama sorunları çözmeyi ona bırakıyorlardı. Bir gün Cenko Abadando, konsiliyeri olan Hagan'ın selefi ve Şey'in Cenko Pura zeytinyağını sahibi olduğunu düşündüğü adam, bir polis yüzbaşısıyla Şey'in ücret bordosuna ilişkin temasa geçti ve Mickey Şey ile Vito Corleone arasında bir toplantı ayarladı. Şey'in depolarından sadece 6 blok uzaktaki Hell's Kitchen'daki bir İtalyan marketinin yemek bölümünde öğle yemeği için buluştular. Şey baharatlı yemeklerden nefret ederdi. Bu yüzden ekmek ve sade makarna dışında hiçbir şey yemedi. Yemekleri bittiğinde Don Corleone kamyonları işleten adamların araçları Cenko Pura'dan kiraladıklarını açıkladı ve ardından da sözlerinin yerini bulması için bir süre bekledi. Serbest pazardaki çekişmenin yarattığı savurganlıktan bahsetti ve tabii ki bu aşamada da Mickey Şey hızlıca bir düşündü. Don Corleone, Mickey Şey'e bu kadar çok arkadaşı olan birisinin, bu noktada City Hall'da, Wall Street'te ve özellikle de İrlandalıların egemen oldukları yasal uygulama mertebelerinde diye vurgulamasına gerek yoktu, büyük bir adam olması gerektiğine inandığını belirtti. Tanımanın avantajlı olduğu bir kişi. Mickey Şey'in arkadaşları Corleone ailesinin de arkadaşları haline gelmişti. Şey, Don Corleone'nin kendi açısından en büyük gücü ulaştıran politik ve yasal bağlantıları kurmasına aracı oluyordu. Don Corleone de Şey'in büyük bir servet, dökülen kanlardan ve buna engel olan aleni güç gösterilerinden kazanılan ve depolanan para edinmesine yardımcı olmuştu. Şey, şu büyük para akışını engelleyen yasaklar kalkmadan çok önce parasının kaynaklarıyla kendisi arasındaki bağlantıları ortaya çıkartabilecek tüm ilişkilerini koparttı ve kendisini kamu gözünde bir aristokrat olarak yeniden yarattı. M. Corbett Şey, bir komisyoncu şirketinin başkanı, bir beyzbol takımının kısmi sahibi, en çok fotoğrafı çekilen hayırsever, ülkedeki çoğu Corbett Hall'ları, Corbett Auditorium'ları, Corbett Halk Kütüphaneleri büyükelçi tarafından finanse edilmişti. Çocukları Lawrenceville, oradan da Princeton'a gitti. Savaş süresince verdikleri hizmetler yerel magazinlerde kahramanlık olarak lanse edildi. Zayıf başkanlık döneminin son 6 haftası boyunca Kanada'da büyükelçi olarak görev aldı. Bu ailesini oraya götürmesine değecek kadar uzun bir süre değildi. Ancak unvanını almasına yetti. En büyük kızı Rockefeller ailesine gelin gitti. En büyük oğlu da halen New Jersey eyaleti valisiydi. Büyükelçinin Cenko'nun konsiliyereliği sırasında savaşa ilişkin bilgileri Tom Hagen'ın temin ettiğini bilmesi mümkün değildi. Ve her ne kadar büyükelçi büyükelçilik mertebesine kendi çabalarıyla ulaştığını düşünüyor olsa da, ki bu büyük oranda doğruydu, perde arkasında bu işi bağlayan kişi Tom Hagen'dı. Hagen'a bu tür durumlarda nasıl sessiz kalacağını öğreten kişi ise Vito Corleone'ydi. Otomatik demir kapılar kayarak açıldı. Şoför golf arabasını taş bloklardan yapılmış bir İngiliz kalesini yarı kopya edecek şekilde inşa edilmiş evin önüne park etti. Bir grup Meksikalı çimenlerin üzerine uzanmış kaktüs dikiyorlardı. Üzerlerinde gömlek olmayan yanık tenli sarışın adamlar ellerindeki dar fırçalarla taşlara antika görünümü vermeye çabalıyorlardı. Hagen bir an kafasının patlayıvereceğini düşündü. ''Bu taraftan efendim.'' Şoför hala onunla göz temasına geçmiyordu. Hagen kısık gözlerle verilecek 300 papelin bu adama gidip kendisine 4 aspirin ve bir güneş gözlüğü bulmasını sağlayıp sağlayamayacağını merak ederek şoförü takip etti. ''Hayır bayım, bu taraftan.'' Hagen kafasını kaldırdı. Adam henüz düzenlemeleri bitirilmemiş avlunun kayalarının dibinde dikiliyordu. Şoför onu sanki Hagen'ın evin içinden geçmesi çok güvenilir bir şey değilmiş gibi evin etrafından dolaştırarak arkadaki havuza götürdü. Hagen saatine baktı, neredeyse 3 olmuştu. Eve dönmek için artık daha geç saatteki bir uçağı yakalamalıydı. Arka avluda P şeklindeki bir havuz vardı. Serbest yüzüş için tek bir hat özel bir çizgiyle diğer bölgelerden ayrılmıştı. Yuvarlak bölümün çevresi boyunca birbirinin aynısı 7 beyaz berber melek heykeli yerleştirilmişti. Büyükelçi taş bir masada oturmuş elindeki beyaz renkli telefona doğru haykırıyordu. Masadaki tabaklarda et ve peynir duruyordu. Büyükelçinin önünde hardal bulaşmış ve ekmek kırıntıları yayılmış başka bir boş tabak vardı. Bu kendini beğenmiş lanet herif çoktan yemeğini yemişti, artı çırılçıplaktı. Hagen'ın büyükelçiyle Princeton Club'ın buhar odasına yaptığı son toplantı göz önüne alınmazsa onu daha önce hiç bu şekilde görmemişti. Teni ender bulunur kaliteli pirzola kaburgası rengindeydi. Göğsü ve sırtı tıpkı pembe bir domuz kadar kılsızdı. Güneş gözlüğü falan da kullanmıyordu. Her ne kadar hala telefonla görüşüyor olsa da Hagen'a "Hey, selam!" diye seslendi. Hagen kafasını sallayarak selam verdi. "Sayın Büyükelçi." Büyükelçi Hagen'a oturması ve bir şeyler yemesi için işaret etti. Hagen "bir şeyler yemiştim" diye mırıldandı ve yanlış anlamadan dolayı üzgün olduğunu belirten rahatsız edici bir yüz ifadesi takındı. Büyükelçi sesini alçalttı ama konuşmayı kesmedi. Görüşme gizli fakat işten çok özel bir konuyla ilgili gibi görünüyordu. Bir ara ahizeyi eliyle kapattı ve ona mayosunu getirip getirmediğini sordu. Hagen olumsuz tarzda kafasını salladı. "Büyükelçi çok kötü," dedi. Doğal olarak öyleydi. Sadece bir Pezzo Novante onunla birlikte orada güneşin altında oturabilirdi. Hagen çırılçıplak soyunup havuza dalacak birisi değildi. Aslında bu aşamada önemli olan nokta tabii ki şeyin onun böyle bir şey yapamayacağını bizzat belirtmesi olmuştu. Sonunda büyükelçi telefonu kapattı. "Şuna bir bakın, İrlandalı konsiliyere buraya gelmiş. Kansiliyevi." Hagen bunun büyükelçinin kelimeyi nasıl telaffuz edeceğini bilmediğinden mi, yoksa İrlandalı kısmını vurgulamak istercesine bilerek mi yaptığını ayırt edemedi. Hagen "Alman İrlandalı" diyerek onu düzeltti. "Büyükelçi, hiç kimse mükemmel değildir," dedi. Hagen "ve ben sadece bir avukatım," diye yanıt verdi. "Büyükelçi, bu çok daha kötü," dedi. Hagen bunun 4 çocuğunu da hukuk fakültesine yollayan birisi için garip bir tanımlama olduğunu düşündü. "İçki alır mısın?" Hagen "buzlu su lütfen," dedi. Bunu doğrudan söyledi. Var mı yok mu diye sormadı. Genel anlamda büyükelçi inanılmaz derecede çarpıcı bir adam olarak tanınırdı. Gösterdiği özür dileme yoksunluğu hem maksatlı hem de önemli olabilirdi. "Daha güçlü bir şey almak istemez miydin?" "Buzlu su yeterli. Bir avuç aspirine karşılık su. Çok buzlu olursa sevinirim." Büyükelçi "ben de içki içmeyi bıraktım," dedi. "Arada bir aldığım az miktardaki pernolar hariç." Havaya yarısı boş buzlu bir bardak kaldırdı. "Erik suyu, biraz ister misin?" Hagen kafasını olumsuz tarza sallayınca büyükelçi bağırarak bir bardak su istedi. "Babam da tıpkı senin yolundan ilerlemişti, biliyor musun? İçki, halkımızın felaketi." Klasik Fransız hizmetçi üniforması giymiş genç bir zenci kadın bir gümüş sürahi dolusu su ve küçük kristal bir bardak getirdi. Hagen sürahiyi alıp kendi suyunu doldurdu. "Sizi kortta yakalayamadığıma üzgünüm," dedi. "Yıllardır sizin bu spordaki başarınızı işitiyorum." Büyükelçi ona neden bahsettiğini anlamıyormuş gibi baktı. "Hagen diğer insanlardan," dedi. Büyükelçi "anladım" manasında kafasını salladı, eline bir sandviç daha aldı, ayağa kalktı. Hagen'a onu takip etmesini işaret etti. Havuzun daire şeklindeki bölümünün sığ kenarına oturdu. Penisi önünde yarısı batmış bir halde suda sağa sola savruluyordu. Adam farkında olmadan ona hafifçe vurdu. "Hagen, ben burada iyiyim efendim," dedi gölgede. "Eğer sizin açınızdan bir sorun yoksa..." "Fırsatı kaçırıyorsun." Sandviçi dişlerinin arasında tuttu ve vücuduna biraz su sıçrattı. Sonra sandviçten büyük bir lokma aldı. Sanki yapılanı görüyormuşçasına Hagen'ın midesi guruldadı. Büyükelçi bu çok rahatlatıcı dedi. Büyükelçi sandviçini bitirdi. Hagen ona ailesini sordu. Büyükelçi onları anlatmaya başladı. Özellikle Danny, yani Daniel Brandon Shay, Birleşik Devletler Anayasa Mahkemesi eski hukuk katibi ve şimdi de New York Eyalet Başsavcısı ve Danny'nin ağabeyi Jimmy'den, yani James Kavanaugh Shay, New Jersey valisi, bahsediyordu. Geçen yıl Paul Revere'nin bir yakınıyla evlenen ve bu olayla Newport sosyal etkinliklerinin tam merkezine oturan Danny, Hagen'ın kızlarının seyrettiği bir kukla gösterisini sunan televizyon yıldızını beceriyordu. Ve Jimmy, vali, henüz görevinin çok başlarında olmasına rağmen başkanlık için çalışmalara başlayacağını dile getirmeye başlamıştı bile. Büyükelçi Hagen'a ailesini sormadı. Sözlerine ortak arkadaş ve tanıdıkları hakkında konuşarak devam etti. Konuşmalarında geçen her kelimenin arasına New York'taki son olaylarla ilgili bir şeyler sokuşturuyordu. Fakat her iki adam da ölenlerin isimlerini zikretmedi. Tessio, Tattaglia, Barzini, hiç kimse. Ne Hagen ne de Büyükelçi özellikle bu konuyu konuştu. Konuşmalarına da gerek yoktu. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 116.